Ayrım 25, affet ama unutma. Liza Gardner. Sayfa 315. Aramanın sonunda Justin'in yüzünü, zaten her şeyi yeterince anlatacağını, mırıldandığını duyabilirsiniz. Bununla çürüklerinin, kesiklerinin ve benzeri yaralarının makul risk için yeterli kanıt olacağını kastettiğini düşünüyoruz. Wyatt, çağrı merkezi nerede diye sordu.
Chicago'da.
E-postayı da oraya mı göndermiş?
Doğrudan müdürün verdiği kurumsal bir adrese.
Ne kadar sürmüş diye sordu Tessa.
Yani ilk telefonla videonun gelişi arasındaki zaman.
Yaklaşık 40 dakika diye karşılık verdi Hawks. Klavyeye dokundu ve önlerindeki ekranda bir e-posta göründü. Sonra uzunca bir de teknik ek bilginin bulunduğu sayfayı sonuna kadar indirdi.
Bunu görüyor musunuz? Bu bütün e-postalarda bulunan, gönderildiği tarih ve saati içeren bir veri. Daha net söylemek gerekirse e-postayı gönderildiği A bilgisayarından gideceği Z bilgisayarına kadar taşıyan farklı sunucuların bilgilerini içeriyor.
Wyatt merakla bu e-postanın izini sürebileceğinizi mi söylüyorsun diye sordu.
Bilgisayardan anlayan bir adam değildi, sayılarla arası fena değildi ve iyi bir beyaz yaka suçu çözmek keyifli olabilir diye düşünüyordu. Fakat teknoloji, bilgisayarlar, bunlar daha çok Kevin'in alanıydı. Hawks'un yüzü ekşidi. Bu vakada muhtemelen süremeyiz. Bak bu satır X çıkış IP'si. Diğer bir deyişle bu e-postayı gönderen bilgisayarın IP adresi. Adam kaçıran zalimlerin Boston'daki bilgisayarı demek daha çok hoşumuza giderdi tabii. Elimizdeki bu şey ise ancak daha sonra anlam kazanacak olan ve onunla eşleşecek bir bilgisayarı bulmamız için gereken bir dizi sayı. Şimdi sonraki satıra geçersen, orası alıcı satırı. E-postanın adam kaçıranların bilgisayarından Hayat Sigortası şirketinin masaüstü bilgisayarına uzanan yolculuğunda geçtiği her sunucuyu görebilirsin. Bazen bu sunucular e-postanın dünya üzerindeki büyük bir kurumsal sunucudan geçtiğini göstermek için bir isimle tanımlanır. Mesela Hotmail ya da Verizon. Buradaysa alıcı IP'lerin kargacık burgacık yazıları arasına serpiştirilmiş Fake It, Make It, Hotex, Prescript Meds gibi alan adları olduğunu göreceksin.
Herkes durup onlara baktı.
Tahminim ne biliyor musunuz? Gönderici bu e-postayı önemsiz e-postaya çevirmiş. Bu tuhaf isimli alan adları dünya üzerindeki büyük sunucular böyle yapıyor. Viagra, Kanada ilaçları vesaire gibi bir sürü e-posta gönderiyorlar. Bu sunucular izleri sürülmesi zor olduğu için hayatlarına devam edebiliyor. Bizim gönderici de bundan faydalanmış. Bu da faillerimizin en az birinin muazzam bir bilgisayar bilgisi var demektir. Belki de ek iş olarak önemsiz posta falan gönderiyordur.
Ama bizim de adamlarımız var dedi Hawks omuz silkerek. Analiz edecekler, parçalara ayıracaklar, çözmeye çalışacaklar. Ancak
yine omuz silkti. Bayat mesajı almıştı. Bu e-postanın izini sürmek uzun işti.
Videoda evde çekilmiş gibi duruyor dedi Tessa geri çekilirken. Tek odak, yakın çekim ve şahsi.
Biz cep telefonu diye düşünüyoruz diye belirtti Nicole.
Ortalama çözünürlüklü ama kalitesiz bir video kamerası. Odağın dar olmasına bakılırsa iki ihtimal var. Birincisi Justin sigorta şirketini 5 milyon dolar daha vermeye ikna etmek için yaralarına güveniyordu. Yani yaraları yakından çekilmeliydi. İkincisi de çerçeve, aynı zamanda arka planın görünmesini de önleyerek nerede olduklarını anlamamızı sağlayacak bilgiyi sınırlıyor.
Profesyoneller diye iç geçirdi Wyatt.
Bir ipucumuz var. Hawks ok işaretini ekrana dokundurdu ve videoyu yeniden izlediler. Herkes Justin Denman'in yaralı yüzüne bakarken Hawks onlara bakıyordu. Çekim boynundan alnına kadardı. Alttan, üstten ya da yanlardan daha fazlası görünmüyordu. Sadece Denman'in rengi griye çalan kenardan da hafifçe kararmış yaralı yüzü.
Flaşsız dedi Hawks. Bu kadar yakın bir çekimde flaş kişinin yüzünü parlatıp burnunun büyük bölümünü öne çıkarırken yanaklarını da beyaza boyar.
Başının etrafında hare olmaması ışığın arkadan gelmediği anlamına geliyor.
Benim tahminim odanın tepelerindeki lambalarla Dembe'nin yüz hatlarını bile aydınlatacak kadar aydınlık olduğu yönünde.
O zaman kuzeydeki kamp alanlarını eliyoruz dedi Wyatt. Zihni hızla ilerliyordu. Çoğu kış aylarında elektriği kesiyorlar. Yani kaçıran kişiler orada kalıyor olsaydı el feneri, mum ışığı falan gibi şeylere ihtiyaç duyacaklardı.
O eski kulübelerden söz etmiyorum bile. Gün ışığı alacak yeterince pencereleri dahi yok.
Mekanın modern bir aydınlatması olduğu düşüncesindeyim dedi Hart. Ayrıca arama sabit hattan yapılmadıysa güvenilir bir cep telefonu sinyaline de ihtiyaç var. Bu da sizin dağlardaki parkların bir kısmını eliyor.
Güzel noktaya değindin.
Ben karısını ve kızını da görmek istiyorum diye mırıldandı Tessa. Libby ve Ashley'ni görememiş olmak hiç hoşuma gitmedi.
Üç aile bireyini bir araya getirmek istediklerini sanmıyorum dedi Wyatt. Üçü bir arada olunca kontrol etmek güçleşir. Çekim yapmanın daha da zorlaşacağı malum. Fakat bence Libby ve Ashley'in gayet iyi. Justin'in sesi bu yüzden göründüğünden daha iyi çıkıyor. Onu adam akıllı benzetmiş olabilir ama ailesine dokunmamıştır. Aksi takdirde daha gergin ve tutuk olurdu.
Wyatt Nicole'e döndü. Sigorta şirketi parayı ödeyecek mi?
Şu anda emir komuta zincirinde görüşülüyor ama her iki koşulda da bizimle işbirliği yapacaklarına söz verdiler. Biz konuşurken adamlarımız onların ofisine gitmek üzere yola çıktı. Bize 20 dakika daha ver, bir hattı dinlemeye aldık. Orada ajanlarımız da var. Justin'in yeniden arabası gerekiyor. Çünkü para transferi yapmak için yeterli bilgi verilmedi. O nedenle bir kez daha araması gerek ve bu kez biz hazır olacağız.
28. bölüm. Revire gittik. Ashley'ni çelik sürgülü yatağa yatırırken radarın çocuksu suratında ruhsuz bir ifade vardı. Ona göre yapacak pek bir şey yoktu. Düşük, doğal bir olaydı. Vücudun mevcut durumla başa çıkma şekliydi. Elinden gelen ağrı için Tylenol ve kan kaybına karşılık su vermek oldu. Sonrasında da bir iltihap belirtisi olduğundan Ashley'nin ateşi yükselecek mi diye bakmam gerekiyordu. İşte o durumda derhal tıbbi yardım alması gerekecekti. Radar detaylara hiç girmedi. Mesela $9 milyon rehinelerinden birinin acil servise gitmesine izin verecek miydi? İçimde fidye talebimizin dönüp dolaşıp bizim zararımıza olacağına dair bir his vardı. Özellikle de Z'nin Justin'e nasıl baktığını gördükten sonra. Gerçekten de Bay Kötü Koca komandoyla uzlaşabilmiş miydik, yoksa tam da avuçlarına mı düşmüştük? Radar gidince ben de Ashley'nin kana bulanmış tulumunu çıkarmaya çalıştım. Vücudunu havluyla mümkün olduğunca örttüm. Odanın köşesine yerleştirilmiş bir kamera vardı ve ben MİK'in kumanda merkezinde oturmuş, kızımın acısından kendine pay çıkardığı fikrine dahi tahammül edemiyordum. Uzanıp kameranın mini elektrik gözüne su ya da vazelin sürsem mi diye bile düşündüm. Fakat Z'nin böyle küstahça bir itaatsizliğe asla müsamaha göstermeyeceğini biliyordum. Fark ettiğinde bunun bazı sonuçları olurdu. Ve kızıma, kendime, Justin'a bakınca daha ne kadar istismar edilebilirdik ki? Ashley'nin külotunu lavaboda mümkün olduğunca yıkarken elime gelen doku parçalarını düşünmemeye çalıştım. Bizi kaçıranlar yeni iç çamaşırı vermemişti. O nedenle Ashley'ne aynı iç çamaşırını ıslak halde radarın getirdiği hijyenik kadın pedini yerleştirerek geri giydirdim. Zulalarında gazlı bez olduğunu söylemişti bıyık altından. Temiz havlular yukarı, kanlı havlular aşağı. Yine en iyisi düşünmemekti. Ashley'nin kolunu okşarken kendimi oturmaya zorladım. Göz kapaklarını kırpıştırmıyordu artık. Uykuya dalıyor gibi görünüyordu. Radarın tahmin ettiği gibi vücut kendini iyileştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyordu. Radar sonunda döndü. Nereden baksan bir 30-40 dakika yoktu. İşe bakın ki Ashley'in ve benim sadece serbest değil, aynı zamanda başımızda gözetmen olmadan geçirdiğimiz en uzun süreydi. Saatler önce bunun için dua ediyorduk. Oysa şimdi... Z bizim hakkımızda çok şey biliyor gibi görünüyordu ve buna şiddetle parçalanmamız da dahildi. Bizi kolay lokma olarak mı görmüştü? Eninde sonunda kendi kazdığımız kuyuya düşeceğimizi mi düşünüyordu?
Ashley'in ve benim artık yönetilmeye bile ihtiyacımız yoktu. Kendi sırlarımızla kendimizi sakatlamıştık. Ne kadar da uyumluyuz.
Metadon diye mırıldandı radar, tek sözcük. Sırtı kameraya dönük konuşuyordu. Önce bir düşündüm, sonra sebebini anladım. Kızıma doğru eğildim. Kirli saçlarım dudaklarımı kapatıyordu. Böylelikle Ashley'ni rahatlatmaya çalışıyor gibi görünüyordum. Bizi görüp duyamıyor olmaları, görüntünün her şey demek olduğu anlamına geliyordu.
Bana verdiğin haplar mı? Adını duymuştum.
Sentetik bir opioid. Vicodin gibi diğer uyuşturucuları bırakma döneminde yardımcı oluyor.
Metal bir erzak kutusuna doğru döndü ve bir şeyler arıyormuş gibi çekmeceleri teker teker açtı.
Ama aynı zamanda bağımlılık yapıcıdır. Dolayısıyla ondan da uzak durmalısın.
Bana öğüt vermeye çalışıyordu. Bundan sonraki hayatım için fidye işinin başarıyla sonuçlanacağı düşüncesiyle.
Kaç hap almalıyım?
Sana disk etsin 10 miligramlık metadonundan veriyorum. İlk doz 4 tabletti. Bu sabah yine zorlanıyormuş gibi göründüğün için sana 2 tablet daha verdim. Bu işlerde kesinlik yoktur. Gerçek bir klinikte senin için gerçek dozun ne olduğunu anlamak için ilk birkaç günü detoksla geçirirler. Ben sadece bunu hızlandırıyorum.
Bana kalırsa bu şeyler Vicodin'le aynı değil.
Hala çekmeceleri karıştırırken ruhsuzca, kafanı uçurmaz dedi. Metadon uyuşturucuyu bırakma semptomlarının en kötülerini idare edebilir. Çünkü hala uyuşturucunun etkisinde oluyorsun. Hapların etkisi de uzun sürüyor. Depresyon, bulantı, baş ağrısı gibi etkileri azaltmak için günde bir doz almalısın. Fakat dediğim gibi bu bir sorundan diğerine geçmek. Güle güle Vicodin bağımlılığı, merhaba metadon bağımlılığı. Uyuşturucuyu bırakma sürecinin geri kalanı için gerçek bir doktora gitmelisin. İstiyorsan tabii.
Ağrı kesici bağımlılığı konusunda çok şey biliyor gibisin dedim sonunda.
Omuz sıktı. Günübirlik uyuşturucular onlar.
Sen iyi bir doktorsun Radar. Yardımın için teşekkür ederim. Ben ve kızım adına.
Hiçbir şey demedi. Huzursuz olmuş gibiydi. Dayanamadım.
Bunu neden yapıyorsun? Neden Z ve MIG'le çalışıyorsun? Gerçekten becerikli, yetenek sahibi biri gibi görünüyorsun. Bir iş bulabilirsin. Hastanede. Ya da...
Sakın!
Düşündüğümden çok daha fazla tehdit içeren tek bir sözcük. Sustum, durakladım. Sonra da kızımın elini tutmaya geri döndüm. O minicik odanın havası gergindi şimdi. Ne kadar tuhaf. Radar bizi kaçıran kişiydi, biz de rehine. Daha başka nasıl hissedebilirdim ki? Yine de bu üç komandodan en çok radara güveniyordum. Bana Z'nin haberi bile olmadan gizlice metadon veren koruyucu biriydi. Ashley'ne karşı da iyiydi. Yaptığı şeylerde işinin ehli, hatta merhametliydi. Bir de Z onun hakkında ne demişti? Radar iyi bir ücrete annesini bile satar. Fakat bu genç adam, ki aslında çocuk, bana ve Ashley'ne dair Justin'in bile bilmediği şeyler biliyordu. Sırrımı saklamakla kalmayıp bana yardım etmeye çalışıyordu. Beni hapishane duvarlarının ardındaki hayatıma hazırlıyordu. Eski hayatımı ya da yarın saat 3'ten sonra başlayacak yeni hayatımı gözümün önüne geçirmeye çalıştım. Kendi kıyafetlerimi giyiyordum. Işıkları kapalı bir odada uyuyordum. Aileme ve muhtemelen içlerinden biri bu işi başımıza açmış olan, bir daha asla güvenemeyeceğim arkadaşlarıma dönüyordum. Birdenbire beklenmedik şekilde gözlerim doldu, başımı öne eğdim. Kumanda odasındaki MIG bir yana, radarın da ağladığımı görmesini istemedim. Aman tanrım, buradan nereye gidecektik? Bizi parçalaması için Z'ye, hapishane hücrelerine ya da turuncu tulumlara ihtiyacımız yoktu ki. Biz Boston'daki evimize kurulmuş, aşırı ayrıcalıklı günlük hayatlarımızı sürerken bunu kendi başımıza yapmıştık. Bir zamanlar gerçek bir aile olan biz artık üç ayrı klişeden ibarettik. Kendini uyuşturucu haplara vermiş bir eş, sadakatsiz bir koca ve hamile bir genç kız. Justin ise oradan kurtuluşumuzu sihirli bir düğme gibi görüyordu. Adamlar sigorta parasını alıp bizi bıraktılar mı tamamdı. Topuklarımızı üç kez yere vurup evimiz gibisi yok diyecektik. Ve bir bakacaktık ki kendi yataklarımızda uyanmışız. Justin işe geri dönecekti, Ashley'in okuluna gidecekti ve ben de bir uyuşturucu kliniğine gidip bağımlılığımı kontrol altına mı aldıracaktım? Yoksa siktir et deyip ilk fırsatta o canım turuncu şişelerime geri mi koşacaktım? Bilmiyordum, gerçekten bilmiyordum. Ve çözülmemiş onca sorunla birlikte eve, gerçek hayatlarımıza dönme fikri bir an için beni korkutmuştu. En azından buradayken düşmanın kim olduğunu biliyorduk. Oysa eve dönünce... Yanı başımda Ashlyn birden sıçrayarak uyandı. Ela gözleri açıldı, panik halindeydi. Anne! Geçti, ben yanındayım. Şşşt! Ah anne! Eli hassaslaşan karnına gittiği an kendine geldiğini anladım. Bana uzun uzun baktı. Yüz ifadesi hala çok gençti. Ama yine de benim olmasını istediğimden daha büyüktü. Biliyorum tatlım diye mırıldandım. Biliyorum. Babama söyleme diye fısıldadı. Sözcükler ağzından neredeyse bilinçsiz çıkıyordu. Gülümsemeye mecburdum ama dudaklarımdaki ifade hüzünlüydü. O seni hep sevecek tatlım. Hayır, sevmeyecek, onun standartları var dedi acı bir ses tonuyla. Bu konuda ne diyeceğimi bilemediğimden yatağın kenarında öylece durdum. Annesinin sırrını saklamak zorunda kalan bir kız evlat. Şimdi de kızının sırrını saklamakla yükümlü bir anne. Radar tedirgin bir şekilde, ben yeni bir tulum getireyim diye mırıldandı. Sonra da çıkıp bizi serbest ve gözetimsiz bıraktı. Kendi eserimiz olan sefilliğimizin tam ortasında duruyorduk. Kızımın yanaklarındaki yaşları sildim ve acımızın en ağır kısmının geçmesi için birlikte bekledik. Sonsuza dek revirde saklanamazdık. Z ne halde olduğumuzu bilmek istemiş olmalıydı. Ashley'nin durumunun iyi olduğunu duyunca da bizim için aile hücresine dönme zamanı gelmişti. Radar Ashley'nin bir yanında, ben de diğer yanındaydım. Zor yürüyordu ama çok da desteğe ihtiyaç duymuyordu. Yeniden 15 yaşındaydı. Çabucak iyileşecek kadar gençti yine. Devasa faaliyet salonuna girerken adımları yavaşladı. Onu suçlamıyordum. Justin hiçbir zaman kavgadan kaçan biri olmamıştı. Elbette ki hücrenin kapısı arkamızdan kapanır kapanmaz "Onun adını bilmek istiyorum" diye atıldı Justin. Ufacık mekanın ortasında kollarını göğsünün üzerinde bağlamış, sert ve soğuk bir ses tonuyla konuşuyordu. Sormuyordu, talep ediyordu. Ashlyn kolunu benden çekip çenesine götürdü. "Soyadı Chapman'dır belki. Kız arkadaşının küçük kardeşininki gibi yani. Benim yaşlarımda olmalı değil mi?" Benim gözlerim yuvalarından fırlarken kocamın beti benzi attı. Justin hızla bana döndü. "Onu anlatmaya nasıl cüret?"
"Ben anlatmadım.
Ben kendim öğrendim." Ashlyn kabarıp kollarını iki yana açmıştı ve incecik vücudu nefretinden havalara yükselecekmiş gibi duruyordu.
"Telefonunu karıştırdım baba, e-postalarını okudum. Neredeyse ablam olacak yaşta bir kızla epey yazışmışsın. Babası neler düşünmüştür merak ediyorum. Belki onun da onunla bununla yatmaması gerekiyordu. Belki onun da sevgisini yüceltecek, ona saygı duyacak bir erkeği beklemesi gerekiyordu. Bana bu saçmalıkları söyleyip kapıdan çıkıyor ve ailene ihanet etmeye gidiyordun. İki yüzlü, pis yalancı."
"Ashlyn." Kendimi sanki bu Ashlyn'i korumama yetecekmiş gibi kocamla kızımın arasına attım. Justin'in zaten berbat halde olan yüzü patlıcan moru olmuştu şimdi. Gözlerinden yaşlar süzülüyor olmalıydı. Vücudundaki her damar adeta patlayacak gibiydi.
"Bir daha benimle asla bu şekilde konuşma küçük hanım."
"Konuşursam ne olur?"
"Kesin."
Sesim titremişti. Hemen boğazımı temizledim. Daha güçlü görünmeye çalıştım.
"İkiniz de bir saniye durun."
Ashlyn şimdi de bana dönmüştü.
"Neden? Ona uyuşturucu sorununu anlatacağından mı korkuyorsun?"
"Ne?"
Bunun fazlasıyla uygunsuz kaçacağını bilsem bile kahkaha atmak istedim. Kızımın yüzündeki saf öfkeyi ve Justin'in yüzündeki şaşkınlığı görünce kıkırdayasım geldi. Ama daha atacağım ilk kahkahada gözyaşlarına boğulacağımı çok iyi biliyordum. Hala yatışmamak olan Ashlyn devam etti.
"Tanrı aşkına baba, aylardır kafası güzel, gözleri bulanık değil mi? Ona bir soru sorduğunda cevap vermesi bir dakika sürmüyor mu? Ben ciddiyim baba, hadi yapma. Benim bile reçeteli ağrı kesicilerden aldığını anlamam 2 hafta sürdü. Ben çocuğum, senin bahanen ne acaba?"
Justin konuşamayacak haldeydi. Bense bir elim ağzımda, histeri krizine girmemek için Tanrı'ya yalvarır haldeydim.
"Ben ciddiyim gerçekten. Sen hep yeni sevgilinle dışarıdaydın. Annemse uyuşturucuya batmış haldeydi. Tabii ben de biraz eğlenmek istedim. Sizin yatağınızda bile yattım. Orası artık sizin ikinizin yatağı değil ya, neyse.
Justin kızın üzerine doğru atıldı. Kollarımı onun beline doladım ama pek işe yaramadı. Ağırlığı benim iki katımdı. Dayak yemiş ve her yeri çürümüş haliyle bile yük treni gibi gidiyordu. Bir şeyler homurdandı. Belki de o çocuk her kimse onu öldüreceğini söylemişti. Ashton de çığlık atarak bir şeyler dedi. Belki de ondan, öz babasından nefret ettiğini söylemişti.
25. ayrımın sonu. Sayfa 327.